KPSS Eğitim Bilimleri 5. Kaset 1. Yüz Sayfa 163 Eğitim Ekonomisi. Eğitimden beklenenler arasında ekonomik hayatla ilgili olanlar önemli yer tutar. Eğer bu göz ardı edilirse ülke ekonomisi çökebilir. Üstelik böyle bir durumda eğitim sistemine yapılan yatırımlar da boşa harcanmış olur. Bu nedenle kişide bulunması gereken hedef davranışlar en kısa zamanda kazandırılacak, en ucuza mal edilecek, toplumun öncelik taşıyan insan gücü ihtiyaçlarını karşılayabilecek, toplumun mevcut yatırım olanaklarıyla gerçekleştirilebilecek ve hedeflere ulaşmasıyla yapılacak yatırımların maliyetinden daha yüksek fayda elde edilebilecek nitelikte olmalıdır. Bütün bu süzgeçlerden geçen aday hedefler asıl hedef haline gelir. Bu özelliklere göre hedefler saptandıktan sonra hedeflerin davranışsal tanımları yapılır. 6. aşama. Hedeflerin davranışsal tanımları yapıldıktan sonra içeriğinin belirlenmesine geçilir. İçerik, hedef davranışları kazandıracak biçimde ünite konularının düzenlenmesi şeklinde ele alınabilir. Hedeflere ulaşmak için ne öğretelim sorusuna verilen yanıtın içeriğini belirler. Bir içerik düzenlenirken öğrencilerin bilişsel özellikleri, ihtiyaçları, bireysel farklılıkları göz önüne alınarak somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakın çevreden uzağa doğru ve birbirinin ön koşulu olacak biçimde örgütlenmesi gerekir. Aynı zamanda seçilen içeriğin hedef davranışlarla tutarlı, çağdaş, bilimsel, felsefi ve sanatsal bilgilerle donanık, öğrencinin hazır buluşluluk düzeyine uygun, öğrencide merak uyandırabilecek, zihinsel analitik düşünceyi ve bilimsel tutumu geliştirecek nitelikte olması gerekir. İçerik belirlenip örgütlendikten sonra hedeflerle içeriğin ilişkisini gösteren ve değerlendirme durumlarının saptanmasına yol gösterici olan belirtge tablosunun hazırlanması gerekir. Belirtge tablosunun hazırlanmasından sonraki adım eğitim durumlarının düzenlenmesidir. 7. aşama. Eğitim durumu, hedef davranışları öğrenciye kazandırabilmek için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulması olarak tanımlanabilir. Öğrencilere hedef davranışları kazandırabilmek için öğrenme yaşantılarının etkili bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Öğrenme yaşantılarını etkili bir biçimde düzenlemek için öğrenmenin nasıl olduğunun, bu yaşantıların düzenlenmesindeki belirli ölçütlerin bilinmesi gerekir.
Bir eğitim durumu öncelikle işe koşulduğu hedefe hizmet edici, öğrenci ihtiyaçlarını giderici, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun, birden fazla davranışı gerçekleştirici, diğer yaşantılarla tutarlı ve birbirini destekleyen biçimde düzenlenmelidir. Eğitim durumu araç gereç, materyal ve kaynaklarla öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kapsar. Bunlara öğretim hizmetinin nitelikleri olan pekiştirme, öğrenci katılganlığı, dönüt ve düzeltme değişkenleri ile öğrenme ortamlarının fiziki durumları eklenebilir. 8. aşama. Eğitim durumlarının belirlenmesinden sonraki aşama değerlendirme aşamasıdır. Hedeflere ulaşma derecesini tayin etme süreci olarak tanımlanan değerlendirme basamağında öğrencilerin hedef davranışları ne ölçüde kazanıp kazanmadıklarını kontrol etmek amacıyla ölçme, araç ve yollarını saptanılması işlemleri yapılır. Değerlendirme aşamasında bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların ölçülmesi için uygun ve yeterli araçların saptanması gerekir. Bunun yanı sıra değerlendirme etkinlikleri içeriğe, öğrenci düzeyine ve hedeflere uygun düzenlenmelidir. Program geliştirme sürecinde hedeflerin saptanması, hedeflerin davranışsal tanımlarının yapılması, hedef davranışları gerçekleştirici içeriğin belirlenmesi ve örgütlenmesi, hedef davranışların kazandırılması için eğitim durumlarının seçilip örgütlenmesi ve son olarak da hedeflere ne derece ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesini sağlayan değerlendirme etkinliklerinin saptanmasıyla program tasarısı oluşmaktadır. Çağdaş bir program tasarısı hazırlamak için programın sözü edilen bu sürece göre hazırlanması ve ögelerinin de belirlenen ilkelere göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu özellikler daha önce de belirtildiği gibi program değerlendirme yaklaşımlarından olan tasarı değerlendirmesinde kullanılan ölçütleri verecektir. Bir programın yaygın olarak uygulamaya konulmadan önce tasarı değerlendirmesinin uzmanlar tarafından yapılması gerekir. 9. aşama. Bu aşamada program pilot okullarda gerçek durumlarda denenerek nasıl bir performans gösterdiği saptanmaya çalışılır. Program geliştirme sürecinde bu aşama deneme aşamasıdır. 10. aşama. Bu aşamada programın gerçek durumlarda göstermiş olduğu performansa bakılarak program değerlendirilir. Programın deneme aşamasında gösterdiği aksaklık ve eksiklikler saptanır ve programın tamamı ya da bazı ögelerine ilişkin kararlar verilir. 11. aşama. Programın uygulamada gösterdiği performansa ilişkin veriler dikkate alınarak programın aksayan ve eksiklik gösteren ögeleri düzeltilir ve bir sonraki uygulamaya program olabilecek en etkili şekliyle sokulmaya çalışılır. Bir başka deyişle, bu basamakta program tasarısı uygulama, deneme verileri ışığında revize edilir. Elde edilen sonuçlar raporlaştırılarak program geliştirme süreci sona erer. Bu nedenle başlangıçta her eğitim programı tasarısı denencel bir niteliğe sahiptir. Eğitim programları statik değil, dinamik ve değişkendir. Deneme uygulamalarında elde edilen veriler sonucunda programın aksaklık gösteren ögelerinin düzeltilmesi, programın değişikliğe açık olduğunu gösteren birinci durumdur. Eğitim programları sadece uygulama sonuçlarının öngördüğü açılardan değişime açık değildir. Geliştirme süreçleri tamamlanmış programlarda sosyal değişmeler ve bilimsel gelişmelerin sonucunda değişen bilgileri içeriye dahil etmek durumundadırlar. Eğitim programlarının içerik ögeleri, konu alanındaki en yeni ve bilimsel bilgilerle donanmalı ve güncellenmelidir. Eğitimde program geliştirme ile ilgili bazı farklı yaklaşımlar vardır. Her bir yaklaşımın temele aldığı felsefe farklı olduğu için, bu yaklaşımlara göre geliştirilmiş eğitim programları da hedef saptama, içerik örgütlemesi, öğrenme ortamlarında kullanılan öğretim yöntem ve teknikleriyle öğrencilerin hedef davranışları, kazanma derecelerini saptamak amacıyla kullanılan ölçme, araç ve yolları da birbirinden farklılaşır. Program geliştirme yaklaşımları. Günümüz eğitim literatüründe felsefi ekoller ve eğitim akımları dikkate alındığında, örgün eğitim uygulamalarında başlıca üç temel program geliştirme yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımlar, derslere göre düzenlenen program yaklaşımları, aktiviteye dayalı program yaklaşımları ve problemlere göre düzenlenen program yaklaşımları vardır. Derslere göre düzenlenen program yaklaşımları ve temel özellikleri. Bu yaklaşımın felsefi temeli, idealist ve realist felsefenin eğitimsel uzantıları olan daimicilik ve esasiciliktir. Yaklaşımın merkezinde konular ve üniteler vardır. Bu yaklaşımda en aşırı tutum derslerin birbirinden bağımsız olarak düzenlenmesidir. Bu aşırı tutumda birbirleriyle ilişkili derslerin geniş kategorilerde birleştirilmesi yönünde bir yaklaşım vardır. Bu tür programlar konu alanı uzmanları ve öğretmen grupları tarafından bağımsız bilgi kategorileri şeklinde hazırlanmaktadır. İçerik en iyi ve en anlaşılır bir biçimde düzenlenerek bilginin kullanılması üzerinde titizlikle durulur. Ancak içeriğin her boyutu öğrenciye hazır bir şekilde verildiği için derslerin öğretiminde genellikle öğrenciyi pasif alıcı konuma sokan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu nedenle de öğrencilerin düşünme becerileri geliştirici etkinliklere yer verilmemekte ve öğrenciler bilgileri ezbere öğrenme durumunda kalmaktadır. Derslere göre düzenlenen program geliştirme yaklaşımları, konu alanı, geniş alanlar, korelasyon, desen ve disiplin alanı yaklaşımları olmak üzere dört türde ele alınabilir. 1. Konu alanı yaklaşımı. Bu program türünde her konu, o konunun uzmanlarınca birbirinin ön koşulu olacak şekilde basitten karmaşığa, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru düzenlenir. Fakat dersler arasında bir ilişki yoktur. Her dersin konusu kendi başına bağımsız bir şekilde düzenlenmiştir ve konular arasında sıkı bir mantıksal bağ vardır. Seçilen konular öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olarak düzenlenir. 2. Geniş alanlar yaklaşımı. Bu yaklaşımda genel geçerli evrensel doğrular içerik olarak seçilir ve ayrıntılı bilgiye yer verilmez. Öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve duyguların birleştirilmesi gerekir. Bilgi, beceri ve duyuşların öğrenciye bütünlük içinde sunulması, öğrencinin aralarındaki ilişkiyi kavraması açısından önemlidir. 3. Korelasyon desen yaklaşımı. Bu yaklaşımda konular ve dersler birbirinden bağımsız şekilde ele alınmaz. Öğretmenler dersleri işlerken birbirleriyle ilişki kurmak zorundadırlar. Öğretmenler dersleri işlerken ve değerlendirme yaparken birbirleriyle ilişki kurarak takım halinde çalışmalıdırlar. 4. Disiplin alan yaklaşımı. Bu yaklaşımın temelinde gerçeğin sınıflandırılmış bilgisi yatar. Gerçek bölünmüş ve disiplinlere ayrılmıştır. Konular kendi doğal yapıları içinde düzenlenmelidir. Bu yaklaşımda içeriğin açık ve ayrıntılı şekilde temellendirilmiş olması önem taşır. Öğrenilecek konunun yapısı, kullanılacak yöntem ve tekniği de belirler. Örneğin, öğrenci tarih öğrenecekse bir tarihçi gibi araştırma yapmalı, biyoloji öğrenecekse bir biyolog gibi deney ve gözlem yapmalıdır. Aktiviteye dayanan program yaklaşımları ve temel özellikleri. Bu yaklaşıma öğrenci merkezli program yaklaşımı da denir. Yaklaşımın temelinde pragmatik felsefe ve eğitimsel uzantıları olan ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık vardır. Bu tür programlarda içerik öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Öğrenci daima aktiftir. İçerik öğrencilerin ve grubun ihtiyaç ve ilgileri karşılamak için bir araç olarak görülür. Programda seçilen dersler, yaşamda bulunan tüm alanları içine alacak şekilde olmalıdır ve eğitim yaşam için anlayışı programının özünü oluşturmaktadır. Bu yaklaşımda daha önceden tüm detaylarıyla hazırlanmış ve geliştirilmiş bir program yoktur. Program, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan faaliyetler süresince geliştirilir. Öğretmen kendisi için ön plan yapar, ancak bu plan sınıfta geliştirilir. Bu yaklaşıma göre hazırlanmış programlarda çoğunlukla problem çözme gibi öğrencinin aktif olarak öğrenme-öğretme sürecine katıldığı yöntem ve teknikler kullanılır. Aktiviteye dayanan program yaklaşımları, etkinliğe dayalı program, teknolojik program, fonksiyonel program, hümanist program ve açık okulu yaklaşımı olmak üzere 5 çeşitte incelenebilir. 1. Etkinliğe dayalı program yaklaşımı. Öğrenci merkezlidir. Öğretmen, danışman ve rehberdir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenen program tek tür değil, esnek, çok yönlü ve amaçlı olarak düzenlenir ve öğrenme-öğretme süreci içinde öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenir. Bu nedenle önceden hazırlanmış statik bir program yoktur. Öğrenme yaşantılara dayandırılır ve yaprak yaşayarak öğrenme merkeze alınmıştır. Problem çözme becerilerini geliştirme önem taşır. 2. Teknolojik yaklaşım. Öğrenci merkezlidir, ancak toplumsal ve doğal gereksinimler de göz önüne alınır. Program her türlü teknolojik olanak ve eğitim teknolojileri kullanılarak yürütülmeli ve böylece öğretimde etkililik arttırılmalıdır. Bu tür programda süreç değil ürün önemlidir. Ürüne bakıp hem öğrenci hem de süreç değerlendirilir. Öğrenme-öğretme sürecinde Öğrenci kendi kendine teknolojiyi ve araç gereçleri kullanarak davranışları öğrenir. 3. Fonksiyonel yaklaşım. Öğrenci merkezli olan bu yaklaşımda her bir öğrenci için tek tek hedefler ve davranışlar, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme durumları belirlenir. Belirlenen bu bireysel programlar süreç içinde değerlendirilerek yeniden düzenlenir. Programlar her öğrenci için ayrıdır ve kişisel olarak düzenlenip uygulanır. Öğretmenin rolü rehberlik yapmaktır. 4. Hümanist yaklaşım. Bu yaklaşım insancıl, estetik ve sanatsaldır. İnsan ilişkilerine önem verir. Öğrenciye kendini gerçekleştirmesi için olanaklar verilmesini savunur. Bu nedenle program, öğretmen ve öğrenci arasında duygusal bir ilişkinin kurulmasını önerir. Öğretmenin görevi, kişinin kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Eğitimin, kişinin kendisini gerçek özellikleriyle tanımasına ve hayatı boyunca ne yapacağı konusunda kararı kendisinin vermesini sağlaması açısından ele alınır. 5. Açık okul yaklaşımı. Bu yaklaşımda öğrencilerin program aktivitelerini kendi kendilerine düzenlemeleri esas alınır. Bu programın belirgin bir sosyal gerçeğe dayanması gerekmez. Açık okul yaklaşımında öğretmen programı öğrenci aktivitelerine göre düzenler, öğrenciler için doğal ortamlar sağlamaya çalışılır. Öğrencilerin etkin öğrenmeleri için süreçte aktif olmaları gerektiği savunulur ve bunun için öğretimde kullanılacak yöntemlerin, öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmelerini, tartışma ve araştırma yapmalarını sağlayacak nitelikte olması gerektiği belirtilmektedir. Çocuğun özgürlüğü savunulur, ancak bu özgürlük anlayışı tamamıyla bir başıboşluk yaratmamalıdır. Öğrencilerin özel sorunları da önemli olduğundan, bu sorunların çözümüne yardımcı olacak çok sayıda uzmanın bulunması gerekir. Problem merkezli program yaklaşımları ve temel özellikleri. Bu tür program yaklaşımlarının temelinde, pragmatik felsefenin eğitimsel uzantısı olan yeniden kurmacılık eğitim akımı vardır. Programların merkezinde zorunlu sosyal ihtiyaçlar yer alır. Sosyal değerlerin önemli olduğu bu yaklaşımda, zaman içinde eskiyen ve işlerliğini yitiren değerlerin ne yönde değişeceği üzerinde durulması gereken önemli konular olarak ele alınır. Değer çatışmaları ve değerlerle ilgili diğer sorunlar program tasarlama sürecinin temelini oluşturur. Toplumsal sorunların çözümünde yetenekli ve fikir sahibi bireylerin yetişmesi ve sonuç olarak sağlıklı bir toplumun yaratılması düşünülmektedir. Bu tür programlarda bütün öğrencilerin öğrenmeleri gereken ortak öğrenim yaşantıları önem taşır. Bu yaşantılar herkesin sosyal perspektif yönünden birleşmesini sağlar. Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğretmen takımları kendi aralarında planlar yaparlar. Bu tür programda değerlendirme, işbirliği ve devamlılık isteyen yaratıcı bir süreçtir. Problem merkezli programlar, sosyal süreç ve yaşantılara dayalı program yaklaşımı ve çekirdek, core, program yaklaşımı olmak üzere iki çeşittir. 1. Sosyal süreç ve yaşantılara dayalı program. Bu programda kişilerin ortak, zorunlu toplumsal ve doğal gereksinimleri merkeze alınır. Örneğin, trafik kazalarından korunma, yanlış beslenme alışkanlıkları herkes için sorundur ve bu sorunlara ilişkin kişilerin geçirecekleri öğrenme yaşantıları arasında ilişki kurulmalıdır. Eğitim bu yolla toplumun ve kişinin istendiği yönde değişmesini sağlayan kurallar koymalıdır. Öğrenci eğitim ortamına getirtilen sorunları çözmek için araştırma yapmalı, bilimsel yöntemi kullanarak çözümler üretmelidir. Öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci işbirliğini ve işbirlikli çalışmayı sağlayacak şekilde ortamlar düzenlenmelidir. Bu tür programda grup ve bireysel rehberlik önem taşımaktadır. 2. Çekirdek, core program. Bu tür programın merkezinde kişiler toplumsal sorunları çözecek bilgi ve becerilerle donanık olmalıdır ilkesi vardır. Program dört temel yapı göz önüne alınarak tasarlanır. 1. Bütünleştirmeyi gerçekleştirme. 2. Öğrenci gereksinimlerini karşılama. 3. Öğrencinin etkin katılımını sağlayarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirme. 4. Öğrenme ile yaşantı arasında bağ kurma. Program geliştirme. Test 1. 1. Aşağıdaki ifadelerin hangisi eğitimin planlı bir biçimde yürütülmesi gerektiğini açıklar? A. Eğitimin davranış değişikliği meydana getirmesi. B. Eğitimin bireyin kendi yaşantılarıyla gerçekleşmesi. C. Eğitimin kasıtlı olarak yapılması. D. Eğitimde davranış değişikliklerinin istendiği yönde olması. E. Eğitimin bir süreç olması. Yanıt C. 2. Bireyin eğitim yoluyla meslek sahibi olması eğitimin hangi fonksiyonu ile ilgilidir? A. Siyasal fonksiyon. B. Ekonomik fonksiyon. C. Sosyal fonksiyon. D. Teknolojik fonksiyon. E. Kültürel fonksiyon. Yanıt B. 3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim sisteminin girdilerinden değildir? A. Okullarda uygulanan programlar. B. Öğrencilerin derse katılım düzeyi. C. Öğretmenin öğretim becerileri. D. Ekonomik olanaklar. E. Yönetsel yaklaşımlar. Yanıt B. 4. Aşağıdakilerden hangisi program, karar ve koordinasyon grubunda yer almaz? A. Talim Terbiye Kurulu temsilcisi. B. Öğrenci temsilcisi. C. İşçi ve işveren temsilcisi. D. Öğrenci velisi temsilcisi. E. Üniversiteden konu alanı uzmanı. Yanıt E. 5. Aşağıdakilerden hangisi aday hedefleri kesinleşmiş öğretim hedefleri haline getirirken kullanılan süzgeçlerden değildir? A. Eğitim felsefesi. B. Eğitim sosyolojisi. C. Eğitim teknolojisi. D. Eğitim ekonomisi. E. Eğitim psikolojisi. Yanıt C. 6. Hedef davranışları öğrenciye kazandırabilmek için gerekli uyarıcıların düzenlenip öğrencilere sunulmasına ne denir? A. İçerik. B. Eğitim durumu. C. Pekiştireç. D. Dönüt. E. Değerlendirme. Yanıt B. 7. Eğitim programlarının denencel olması neyi ifade eder? A. Program geliştirmenin bir süreç olduğunu. B. Eğitim programının çeşitli ögelerden oluştuğunu. C. Program geliştirmede çeşitli yaklaşımların olduğunu. D. Programın değişikliklere açık olduğunu. E. Programın değerlendirilebilir olduğunu. Yanıt D. 8. Eğitimin sosyal fonksiyonları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A. Bireylere meslek kazandırmak. B. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak. C. Bireyin topluma uyumunu sağlamak. D. Siyasal rejimin devamını sağlamak. E. Bireyin teknolojik gelişmeleri takip etmesini sağlamak. Yanıt C. 9. Eğitim, bireyin davranışlarının istendik yönde değişmesini sağlayan bir süreçtir. Buradaki istendik kelimesi neyi ifade eder? A. Eğitimin bir zaman diliminde gerçekleştiğini. B. Bireysel isteklerin eğitimde önemli olduğunu. C. Eğitimin planlı bir süreç olduğunu. D. Toplumsal ihtiyaçların eğitimde önemli olduğunu. E. Eğitimde bireylerin gelişim düzeylerinin önemli olduğunu. Yanıt D. 10. Eğitim sistem yaklaşımı ile ele alınırsa aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Öğretmen, öğrenci, fiziki olanaklar sistemin girdilerindendir. B. Öğrenme, öğretme ortamları süreçler bölümünde yer alır. C. Girdilerdeki niteliği çıktıların niteliğini etkilemez. D. Öğrenme, girdiler basamağında gerçekleşmez. E. İstenmedik davranış değişiklikleri de çıktı olabilir. Yanıt C. 11. Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim programında yer alır? A. Öğretmen davranışları. B. Öğretim yöntem teknikleri. C. Programın dayandığı felsefi ekoller. D. Program değerlendirme kriterleri. E. Program geliştirme modelleri. Yanıt B. 12. Program çalışma grubu ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Programın tasarlanması, uygulanması ve değerlendirmesi aşamalarında görev yapar. B. Program geliştirme sürecinde sürekli görev yaparlar. C. Tam süreli görev yapan çalışma grubu da denilebilir. D. Konu alanı uzmanları bu grupta yer alır. E. Hangi alanda program geliştirileceğine karar verir? Yanıt E. 13. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç analizi sürecinde ele alınan sorulardan biri olamaz? A. Toplumun beklentileri nelerdir? B. Toplumun bireye sunduğu olanaklar nelerdir? C. Bireyin öğrenme ihtiyaçları nelerdir? D. Program geliştirme modeli nedir? E. Konu alanının özelliği nedir? Yanıt D. 14. Aşağıdakilerden hangisi problem merkezli program geliştirme yaklaşımları için söylenemez? A. Temelinde pragmatik felsefe vardır. B. Öğrencilerin sürekli aktif olmasını gerektirir. C. Toplumsal sorunları çözecek yetenekli bireyler yetiştirmek amaçlanır. D. Öğrencilerin hepsi için geçerli ortak öğrenme yaşantıları vardır. E. Değerlendirme, işbirliği ve devamlılık gerektirir. Yanıt B. 15. 1. Bu yaklaşımda öğrencilerin program aktivitelerini kendi kendilerine düzenlemeleri esas alınır. 2. Bu programın belirgin bir sosyal gerçeğe dayanması gerekmez. 3. Öğretmen programı öğrenci aktivitelerine göre düzenler. 4. Öğrenciler için doğal ortamlarda çalışılır. Yukarıda verilen özellikler hangi program yaklaşımı için geçerlidir? A. Fonksiyonel yaklaşım. B. Teknolojik yaklaşım. C. Etkinliğe dayalı program yaklaşımı. D. Açık okul yaklaşımı. E. Disiplin alan yaklaşımı. Yanıt D. Not: bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz, şans hatası dışında, diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa, lütfen konuya tekrar çalışınız. Eğitim programının ögeleri. Hedefler. Yetiştireceğimiz bireyde bulunmasını uygun gördüğümüz ve eğitim yoluyla kazandırılabilir istendik özellikler ya da planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan, davranış değişikliği veya davranış olarak ifade edilmeye uygun olan bir özelliktir. Eğitimde hedefler, dikey ve yatay olmak üzere iki aşamada ele alınabilir. Dikey boyutta hedeflerin kapsamları, yatay boyutta ise hedeflerin içerdikleri davranışların çeşitleri temele alınarak hedefler sınırlandırılır. A. Hedeflerin kapsamlarına göre çeşitleri. Dikey boyut. Bu sınıflandırmada hedefler en kapsamlısından en özele doğru sınıflandırılır. Uzak hedef, genel hedef ve özel hedef olmak üzere 3 çeşitte incelenir. 1. Uzak hedef. Ülkenin politik felsefesini yansıtır. Bir ülkenin politik felsefesi, ülkenin içinde bulunduğu durumda nereye doğru hareket etmesini belirler. Eğitimin görevi, ülke kalkınmasına hizmet etmekse, bu hizmetin yönünü uzak hedefler tayin eder. Ülkedeki eğitim hizmetlerinin ne yönde işe koşulacağını belirten bir yön göstericidir. Yazılı olarak herhangi bir resmi belgede bulunmaz. Ülkemizin eğitimde uzak hedefi, Atatürk tarafından muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak olarak belirtilmiştir. Şu halde, ülkemizde eğitim hizmetleri, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için işe koşulmaktadır. 2. Genel hedefler. Ülkenin eğitim felsefesini yansıtır. Genel hedefler, uzak hedeflerin bir bakıma yorumu ve dökümüdür. Genel hedefler, toplumu kalkındıracak insan tipinin özelliklerini belirler ve ülkenin anayasasında yazılı olarak yer alır. İki türdür. A. Eğitimin genel hedefleri. O ülkenin eğitim çabalarının tümünü yansıtır. Ülkeyi eğitimdeki uzak hedeflerine ulaştıracak insanın niteliklerinin açıkça ifade edildiği hedef türüdür. Ülkemizde anayasada 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde yer alır. Türk milli eğitiminin genel amaçları 3 maddede belirtilmiştir ve bu 3 madde temelde iyi insan, iyi yurttaş ve iyi meslek adamının niteliklerini ayrıntılı şekilde ortaya koyar. B. Okulların genel hedefleri. Bir ülkedeki eğitim kademelerinin her biri için belirlenir. Bu tür hedeflerde her eğitim kademesinden mezun olan bireyin taşıması gereken nitelikler ayrıntılı şekilde belirtilir. İlk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretimin ayrı ayrı genel hedefleri vardır ve bu hedeflerde her okul düzeyinin yetiştirmek istediği insanın tipini çizer. 3. Özel hedef. Eğitimin genel hedeflerine ulaşabilmek için her bir dersten bireye kazandırılacak davranışları ifade eder. Her bir ders ya da dersin konuları için belirlenen ve davranışsal tanımları yapılan hedef türüdür. Öğretmenin öğrenme-öğretme sürecinde direkt olarak ele alıp, hedef davranışları öğrenciye kazandırmak için kullanacağı hedefler bunlardır. B. Hedeflerin anlamlarına göre çeşitleri, yatay sıralama. Bu tür sınıflandırmada hedefler içerdikleri hedef davranışların türüne ya da anlamına göre sınıflandırılırlar. Yatay sınıflandırmada hedefler 1. Bilişsel hedefler, 2. Duyuşsal hedefler, 3. Psikomotor hedefler olmak üzere 3 farklı taksonomiye göre ayrılırlar. Hedef taksonomileri. Bilişsel alan 1.0 bilgi, 2.0 kavrama, 3.0 uygulama, 4.0 analiz, 5.0 sentez, 6.0 değerlendirme. Duyuşsal alan 1.0 alma, 2.0 tepkide bulunma, 3.0 değer verme, 4.0 örgütleme, 5.0 niteleme. Psikomotor alan 1.0 uyarılma, 2.0 kılavuz denetiminde yapma, 3.0 beceri haline getirme, 4.0 duruma uydurma, 5.0 yaratma. 1. Bilişsel hedefler. Öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basan davranışların kodlandığı alandır. Zihnin alma, depo etme, uslamlama, bilgiyi işleme davranışlarını içerir. Bloom, 1956 tarafından kodlanmıştır. Aslında her davranış hem bilişsel, hem duyuşsal, hem de psikomotor alana girer. Ancak davranışta hangi özellik daha ağırlıklıysa o alana kodlanır. Bilişsel hedef taksonomisi. Bilişsel alandaki hedef ve davranışlar aşamalı olarak 6 basamakta sıralanmıştır. Her üst bölüm bir alt bölümü kapsar. Bilgi basamağından üst basamaklara doğru çıkıldıkça davranışlar hem karmaşıklaşır hem de zorlaşır. 1.0 Bilgi, tanıma ve hatırlama. Kişinin bu basamakta bir nesne ya da olgu ile ilgili özellikleri görünce tanıması, sorunca söylemesi veya aynen tekrar etmesi beklenir. Bu basamakta bireyin herhangi bir şeyin anlamını ve mantığını bilerek söylemesi, tanıması ve ezberden söylemesi söz konusudur. Bu basamak zihnin depo etme faaliyeti ile ilgili olan en ilkel öğrenme basamağıdır. Ancak taksonominin en alt basamağıdır ve diğer basamakların temel ön koşulu niteliğinde olduğu için çok önemlidir. Bilgi basamağında öğrencinin öğreneceği bilgi çeşitleri, kavramlar, olgular, araç gereçler, alışılar, yönelimler ve aşamalı diziler, sınıflamalar ve kategoriler, ölçütler, yöntem, ilke ve genellemeler, kuramlardır. Bireyin bir kavramı tanımlaması, bir olgunun yer, tarih ve sonuç durumlarını söylemesi, yazması, bir araç gerecin ne işe yaradığını belirtmesi, bir kuramı özelliklerini söylemesi, yazması, bir sınıflandırmayı tanımlaması, bir yöntemin aşamalarını sayması, herhangi bir durumla ilgili ilke ve genellemeleri söylemesi, yazması, bir konu alanındaki alışının anlamını söylemesi, yazması, bilgi basamağında gösterebileceği davranışlara örnek olabilir. 2.0 Kavrama. Bu basamakta bilgi düzeyinde kazanılmış olan davranışları bireyin kendine mal etmesi, özümsenmesi, yani bilginin transfer edilmesi gerekmektedir. Zihnin uslamlama, bilgiyi işleme davranışlarını gösterdiği ilk basamaktır. Bilgi basamağında birey bilgiyi aynen yansıtırken, bu basamakta bilgiyi aldığı gibi değil, işleyerek yansıtır. Bu basamakta bilgi basamağındaki ezberleme, tanıma ve anımsama davranışlarına ilaveten, bu davranışların üstünde öğrenilen bilgileri yeni bir anlatım biçimine çevirme, grafiğini çizme, yeni bir grafiği yazılı ya da sözlü olarak açıklama, bir olgunun nedenini, niçinini, nasıl ve niye olduğunu bireyin kendi cümleleriyle gerekçe göstererek açıklama, yeni örnek verme, verilerin geçmişini ve geleceğini kestirme vardır. Kavrama basamağında bireyden beklenilen 3 tipik davranış vardır. Çevirme. Bireyin bilgi parçasını bir formdan başka bir forma çevirdiği davranıştır. Bir metni bir dilden başka bir dile çevirme, bir grafik ya da tabloyu düz metin halinde yazılı ya da sözlü olarak anlatma, çevirme davranışına örnek olabilir. Yorumlama. Öğrenilen ilkeler ve olguların nedenini, niçinini, temel gerekçelerini ve sebep-sonuç ilişkilerini, benzerlik ve farklılıklarını açıklamak ve yeni örnekler vermek yorumlama davranışının kapsamına girer. Öteleme. Eldeki verilerden hareketle herhangi bir olgunun nedenini ya da herhangi bir durumun hangi sonuçlar doğurabileceğini kestirme, öteleme ya da yordama davranışıdır. Bilgi basamağında kazanılan ilke ve kurallara uymanın ya da uymamanın getireceği sonuçları açıklamak, verilerden hareketle geçmiş ya da gelecekte neler olmuş ya da olabileceğini kestirebilmek, öteleme davranışına örnek olarak verilebilir. 3.0 Uygulama. Bu düzeyde bilgi ve kavrama basamaklarında kazandığı davranışlardan hareketle öğrenciden kendisi için yeni olan bir sorunu çözmesi istenir. Burada önemli olan verilen sorunun nitelik ve nicelik açısından yeni olmasıdır. Öğrenci bu sorunu çözerken ilgili ilkeleri, genellemeleri, yöntem ve teknikleri kullanmalıdır. 4.0 Analiz. Bu düzeyde öğrenciden bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarında kazandığı davranışlardan hareketle bir bilgi bütünü ya da sistemi oluşturan öğeleri, bu öğeler arasındaki ilişkileri ve bu ilişkiler arasındaki temel ilke, genelleme ve kuramları saptanması davranışları beklenir. Analiz basamağı kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Ögelere dönük analiz. Bir bilgi bütünü ya da sistemi, yapıyı oluşturan ögeleri, yine o bütün, sistem ve yapıda yer aldığı biçimiyle ögelerine ayırma işidir. Bir kompozisyonu ögelerine ayırma, bir cümleyi ögelerine ayırma, kimyada doğal bileşikleri ögelerine ayırma, bu tür analize örnek olabilir. İlişkilere dönük analiz. Bir bilgi bütününde, sistemde ve yapıda bulunan ögeler arasında etkileşim vardır. Bu etkileşim, belli bazı bağlantılar yani ilişkilerden oluşur. İlişkiler, nesneler arasında neden-sonuç, öncelik-sonralık boyutlarında olabileceği gibi, bilgi bütününde sayıtlılarla ortaya konulan kanıtlar ve temel düşünceye yardımcı düşünceler arasında da olabilir. Bir hastalığı oluşturan etmenler arasındaki ilişkileri saptama, sosyal olgular arasındaki ilişkileri saptama bu tür analize örnek olabilir. Örgütleme ilkelerine dönük analiz. Bir bilgi bütününde, sistemde, yapıda ögeler ve ögeler arasındaki ilişkilerin dayandığı temel ilkeler, genellemeler ve kuramlar vardır. Bu ilkeler, genellemeler ve kuramların saptanması, örgütleme ilkelerine dönük analizdir. Bir sorunun çözümünde kullanılan yöntemin dayandığı bilimsel ilkeleri bulabilme, bir diyetteki beslenme ilkelerini bulabilme, bu tür analize örnek olabilir. 5.0 Sentez. Bu düzeyde öğrenciden bilgi, kavrama, uygulama ve analiz basamaklarında kazandığı davranışlardan hareketle, verilen öğeleri belli ilişki ve kurallara göre birleştirip bir bütün yapması beklenir. Bu iş sentezdir. Ancak her bütün oluşturma işi sentez olamaz. Sentez olabilmesi için yenilik, özgünlük, buluş, icat, yaratıcılık gibi özellikler taşıması gerekir. Bu nedenle sentez basamağında bireyin ortaya koyduğu ürün yeni ve özgün olmalıdır. Sentez basamağı kendi içinde şu alt basamaklara ayrılır. Özdeşsiz bir iletişim muhtevası oluşturma. Bireyin kendine özgü benzeri olmayan yeni bir bilgi oluşturmasıdır. Herhangi bir edebi türde özgün bir hikaye, roman ve benzeri bir ürün ortaya koyma bu basamağa uygun bir davranıştır. Bir plan ya da işlemler takımı önerisi oluşturma. Bu basamakta ürün değil sürecin üzerinde durulmaktadır. Bir iş üretilirken alışılagelmiş işlemlerin dışında yeni ve orijinal bir işlemler takımı oluşturmaktır. Herhangi bir hastalığın teşhisi için yeni bir yöntem geliştirme, etkili iletişimde yeni bir yöntem oluşturma bu basamağa uygun davranışlardır. Soyut ilişkiler takımı geliştirme. Bu basamakta öğrenciden üzerinde çalıştığı nesneler, olgular ve yapıları açıklayabilecek denenceler, genellemeler, kuramlar, kavramsal ya da matematiksel modeller ve sistemler geliştirilmesi beklenir. Okul öncesi çocukların eğitiminde yeni bir model oluşturma bu basamağa uygun bir davranış örneğidir. 6.0 Değerlendirme. Değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurup, bu sonuçlara göre bir yargıya varma sürecidir. Bilişsel, duyuşsal, devinişsel alanlarla ilgili ürün ya da süreçlerin, hem kendi içinde hem de kendi dışındaki özellikler açısından değerlendirilmesi bu basamağın kapsamındadır. Herhangi bir konu alanıyla ilgili uzman kişilerin gösterebileceği davranışlar bu basamakta ele alınabilir. Değerlendirme basamağında iki şekilde değerlendirme yapılabilir. İç ölçütlere göre değerlendirme. Bir ürünün kendi içinde tutarlılığı, doğruluğu, kendi iç yapısından kaynaklanan ilke ve genellemelere uygunluğu ve akıcılığı gibi özelliklerin göz önüne alınarak ürünün değerlendirilmesi bu aşamaya girer. Bir edebi metni, bu metin türünün özelliklerine göre eleştirebilme bu düzey bir davranışa örnek olabilir. Dış ölçütlere göre değerlendirme. Bir ürünü kullanılan araç gereçler, izlenen yollar, iş ve işlem basamakları, ekonomiklik, amaca uygunluk, dayanıklılık ve verimlilik açılarından değerlendirilmesidir. Herhangi bir sorunu çözmede kullanılacak birden fazla tekniği karşılaştırıp değerlendirebilme, bu düzey bir davranışa örnek olabilir. 2. Duyuşsal hedefler. İnsanın duygu dünyası ile ilgili davranışlarını kapsar. Sevme, ilgi duyma, nefret etme, sevmeme, tiksinme, korkma, tutum gibi duygusal yönlerin baskın olduğu alandır. Duyuşsal davranışlardan tutumlar eğitimde son derece önemli bir yer kaplar. 5. kaset, 1. yüzün sonu.